Merhaba, bugün 28 Mart 2024. Ben Betülsüm Yavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Terör örgütü PKK-YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'da büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Şerat köyünde de şiddet olaylarına devam etti. Bir yandan da Almanya, İsveç, Fransa gibi ülkelerde de PKK yandaşları şiddet içeren eylemlerine devam ediyor. Detayları Türk Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Enes Bayraklı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi hocam son günlerde Belçika'yı sıkça duyuyoruz. Belçika'daki terör örgütü PKK yandaşlarının saldırıları hafta sonundan beri sürüyor. Girişte de bahsettiğimiz gibi ilk olarak terör örgütü PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık yaptı. Şiddet eylemleri burada bitmedi. Nüfusunun büyük çoğunluğunun Türklerin oluşturduğu Şerat köyünde ve yakınlarında devam etti eylemler. Cami camları kırıldı, arabalar kundaklandı. Yine birçok vatandaşımız yaralandı. Tam olarak ne oluyor hocam Belçika'da? PKK yandaşları bu saldırılarla neyi hedefliyor?
Şimdi tabii PKK'ların bu yapmış olduğu saldırıları bir kere kesinlikle bir tesadüf olarak göremeyiz. PKK çok hiyerarşik olan bir örgüttür. Avrupa'da da özellikle PKK sempatizanları ve militanları çok sistemli olarak hareket ederler. Dolayısıyla kazan o gelişmiş olaylar değil bunlar. Tabii öncelikle 21 Mart'ı bahane ederek Nevruz kutlamalarını bahane ederek bir PKK'lı bir grup konvoylarla bir Türk mahallesine giriyor ve orada tabii bir arbede yaşanıyor oradaki Türk vatandaşlarıyla. Bunun neticesinde daha sonrasında olaylar büyüyor ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden, kentlerinden, ülkelerinden PKK militanlarının Belçika'ya hareketlendiğini ve orada çeşitli saldırılar düzenlediğini görüyoruz. Özellikle adeta sokaklarda Türk vatandaşlarına yönelik bir av başlatmış durumdalar, saldırı başlatmış durumdalar. Türklere ait iş yerleri, camiler saldırıya uğruyor. Hatta diplomatik temsilcilerimize yönelik de bir girişimde bulundukları da bununla ilgili de bilgiler var. Dün de zaten Hamburg'da PKK'lılar Türk konsolosluğuna saldırı girişiminde bulundular. Allah'tan ki bunlarda can kaybı olmadı. Fakat tabii ciddi bir şekilde sokakları terörize ettiklerini söyleyebiliriz.
Peki hocam siz de bahsettiniz, çoğunlukla Türklerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Hatta yerel yöneticilerin de Türk olduğu bir bölge burası. Özellikle seçilmiş olması söz konusu mu? Şimdi bir yandan da Belçika Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar var. PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez şeklinde. Bu noktada siz Belçika hükümetinin olaylar karşısında müdahalesini ve tepkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
Yani bence Sayın Başbakan'ın açıklaması eğer öyleyse gerçekten yani PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorsa Belçika ki resmiyette bu böyle o zaman bunun gereğini sokakta yapmalılar. Yani bu gösterilere kesinlikle katiyetle müdahale etmemeliler. Ama sorun daha öncesinde başlıyor. Yani PKK'nın sadece Belçika değil diğer Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir yapılanması söz konusu. Sivil toplum, sözde sivil toplum, kadın yapılanması, medya yapılanması, siyasette, lobi, birçok farklı alanlarda kriminal faaliyetleri var. Para aklama gibi, şantaj, tehdit, haraç toplama, uyuşturucu ticareti gibi bütün bunlara göz yumulduğunu görüyoruz. Bakın aynı tarz bir olay, aynı tarz bir gösteri mesela başka gruplar tarafından mesela diyelim ki DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleri mensupları ya da sempatizanları tarafından DAEŞ bayraklarıyla bir yürüyüş yapılması, onu geçtim işte başka işte DAEŞ'e karşı olan insanlara karşı saldırıda yapılması Avrupa'nın herhangi bir yerinde düşünülebilir mi? Buna müsamaha gösterilir mi? Gösterilmez. Burada PKK'ya açılan bir alan var. Bunun neticesinde bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla daha öncesinde bu kaynakları kurutmaları gerekir ve sokakta bu tarz eylemlere yönelenlere de çok şiddetle mukabelede bulunması, tutuklanmaları, yargılanmaları gerekir. Bu bir terör örgütü üyeliğidir aynı zamanda. Fakat tabii ki burada bir ilan edilmemiş, açıklanmamış bir üstü örtük bir mutabakat var PKK ile bu devletler arasında. O da PKK bu ülkelerin çıkarlarına dokunmadıkça, bu ülkelere yönelik herhangi bir terör saldırısında bulunmadıkça ve Avrupa'da da yani diyelim Avrupa ülkelerinde de terör saldırılarında bulunmadığı müddetçe PKK'nın faaliyetlerine göz yumuluyor. Dolayısıyla bu buzdağının görünen kısmı. Zaman zaman işte sokakta patlamalara neden oluyor bu. Sadece Belçika değil, geçmişte Avrupa'nın farklı ülkelerinde de bunu gördük. Bunu aynı zamanda başka bir şeyle de kıyaslayabiliriz. Bundan 6 ay önce yine Hamas işte bu Gazze'deki olaylar başladığı zaman ve İsrail'in saldırıları başladığı zaman, soykırım işte suçunu işlemeye başladığı zaman Gazze'de insanlar Avrupa'da sokaklara döküldüler. Ve bu insanlar Hamas bayrağı da taşımıyordu bu arada. Sadece Filistin'i destekliyorlardı. Filistinlerin haklarını ve insan hakları için. Ve ortalığı yakıp da yıkmadılar bu arada. Kimseye saldırmadılar, şiddet eylemlerinde bulunmadılar. Fakat bu gösterilerin engellenmeye çalışıldığını, Filistin bayraklarının taşınmasının engellenmeye çalışıldığını, insanların çok ciddi bir baskı altına alındığını gördük Avrupa'da. Bir tarafta hiçbir şiddetle alakası olmayan Filistin destekli eylemlere, demokratik eylemlerin baskılanırken, diğer tarafta bir terör örgütünün, kendilerini de terör örgütü olarak tanıdığı bir terör örgütünün militanların ve sempatizanların sokakları terörize etmesine müsaade edilmesi durumu söz konusu. Bu tabii PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Avrupa'da bir, ne diyelim, Avrupa'da bir strateji var. Bunun bir ayağını medya oluşturuyor, bir ayağını akademi oluşturuyor. Avrupa Akademisi, Avrupa'daki akademisyenlerin bir kısmı tabii ki, bir kısmını siyasetçiler oluşturuyor. Tabii ki çeşitli kurumlar var ve bunun tabii Türkiye'de bir yansıması var. Yani Avrupa'da bu PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan grupların Türkiye'de de yansımaları var. Onlar da Türkiye'de PKK'yı meşru bir hareketmiş gibi, bir siyasi hareketmiş gibi adeta meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bunu da Türk siyaseti içerisinde işte DEM Partisi'ni meşrulaştırmaya çalışarak, kent uzlaşısı denilerek, başka işte kavramları icat edilerek bu gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Tabii bu noktada bu kent uzlaşısı denilen şeyin nasıl bir şey olduğunu, nelere mal olduğunu, PKK'yı meşrulaştırırsanız, normalleştirirseniz nelere mal olacağını Brüksel sokaklarında görüyoruz. Bu tabii çok tehlikeli bir gidişat. Belçika Başbakanı bu konuda ciddi ise, o zaman Belçika'nın güvenlik kuvvetleri gerekli adımları atmalıdır. Yani Avrupa'nın farklı kentlerinden Belçika'ya yönelen bu militanlar bir kere Belçika'ya girmeden zaten sınırlarda durdurulmalıydı. Ama burada isteksizlik var açıkçası ve oradaki Türk toplumu da baskı altına alınıyor bunun üzerinden. Açıkçası oradaki Türk toplumunun herhangi bir şiddet olayına karışmışlığı yok. Efendime söyleyeyim, terörle bir ilintisi yok, iltisakı yok. Tamamen vergisini veren, yasalara saygılı bir Türk diasporasından bahsediyoruz Avrupa'da. Ama bunun karşılığında bir terör örgütü ve onun faaliyetlerine göz yuman siyasi bir irade var. Bu tabii kabul edilebilir bir durum değil. Fakat şurası da anlaşılır. Hemen sınırımızda Suriye'de PKK'ya adına PYD denilerek meşrulaştırmaya çalışan, normalleştirmeye çalışan, ona destekte bulunan NATO müttefiklerimizin kendi ülkelerinde PKK'nın faaliyetlerine göz yummasını da çok da garip karşılamıyorum açıkçası.
Peki hocam, son olarak yine Türk yetkililerden de bu saldırılar noktasında açıklamalar geldi ardı sıra. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'daki saldırılarda yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Yine birçok yetkiliden açıklamaları görüyoruz. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Türkiye'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın kendilerine müsamaha gösteren Avrupa ülkelerinde terör östirdiğini söyledi ve Avrupa'da yaşananları ibret verici olarak nitelendirdi. Nitekim dün akşam da siz de bahsettiğiniz Almanya'da başkonsolosluğumuza terör örgütü yandaşları saldırılarda bulundu. Fransa'da da benzer provokasyon girişimler söz konusu. Şimdi yerel seçimlere çok az bir süre kala, tüm bunların yaşanması ne anlama geliyor diye sormak istiyorum. Ve olaylar devam eder mi? Bu noktada Türkiye'nin duruşu hakkında neler söylersiniz?
Şimdi tabii yani bu Avrupa'da olup bitenler, demin de dediğim gibi, Sayın Dışişleri Bakanı'nın işaret ettiği gibi, buzdağının görünen kısmı. Yani bu bir politika. Burada Avrupa devletleri PKK'yı çok yakından takip ediyorlar. Onu biliyoruz. Benim Avrupa'da PKK yapılanması adında 12 Avrupa ülkesindeki PKK yapılanmasını incelediğimiz bir eserim var. Orada biz bunu çok yakından incelemiştik. Yani Alman istihbaratı, Belçika istihbaratı, Fransız istihbaratı, Avrupa'daki bu devletlerin istihbarat örgütleri PKK'yı, PKK'ya yakın saklı grupları, para trafiğini, her şeyi çok yakından takip ediyorlar. Fakat müdahale etmiyorlar. Ancak ne zaman müdahale ediyorlar? Mesela 1999 yılında PKK'nın lideri Abdullah Öcalan Afrika'da yakalandıktan ve Türkiye'ye getirildikten sonra, orada işte Yunan Büyükelçiliğine, efendime söyleyeyim İsrail Büyükelçiliklerine, işte bunların dahil olduğu için, olduğunu iddia ettiği için PKK ve galiba bir Afrikalı yine ülkenin Büyükelçiliğine saldırılar oldu. Terör eylemleri oldu. Buralarda hayatını kaybedenler oldu. Bu kamu düzenini bozup özellikle o ülkelere zarar verecek faaliyetlere dönüştüğü zaman çok şiddetli mukabelede bulunulduğunu görüyoruz o dönemde mesela. Ama onun dışında belli bir kontrollü şiddete müsaade ettiğini görüyoruz ve faaliyetlere müsaade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bilgisizlik, takip etmemek gibi bir şey söz konusu değil. Yani çok Avrupalı devletlerin güvenlik örgütleri, istihbarat örgütleri çok güçlü, çok sistemli çalışırlar ve çok ciddi olarak bu grupları, hareketleri parasut altında bulundururlar sürekli. Ama müdahale edip etmemek bu siyasi bir karar. Müdahale etmemeyi tercih ediyorlar. Ancak bu kendilerine bir zarar verdiği zaman, işte 99 yılında olduğu gibi, yani diplomatik temsilcilere yönelik bir zarar verme girişimine dönüştüğü zaman ya da açık bir terör saldırısı, bombalı eylem gibi. Ama PKK da bunu gördüğü için eylemlerini belli bir sınırda tutuyor. İşte tehdit, şantaj, kundaklama, efendime söyleyeyim, işte baskı altına alma insanları gibi daha ne diyelim, Türkiye'de kullandığı terör yöntemlerinden farklı yöntemler kullanılıyordu. Ama yine de oradaki insanlar üzerine bir baskı oluşturuyor, terörize ediyor. Yani işte mesela haraç topluyor bir iş adamından ya da bir işte ne bileyim dükkan sahibinden, mesela süpermarket sahibinden. Bu haracı vermezse dükkanı kundaklanıyor mesela gece vakti boşken. Yani böyle tabii ki bu insanlar ciddi bir zarara uğruyorlar, kayba uğruyorlar. Bundan korktukları için mesela bu haracı vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu tabii işin bir boyutu. Tabii Türkiye'nin burada çok kapsamlı, çok boyutlu bir mücadele yürüttüğünü görelim. Yani Türkiye içerisinde bir mücadele yürütülüyor PKK ile. Suriye'de, Irak'ta askeri bir mücadele, istihbarat bir taraftan ayrı bir mücadele yürütüyor. Yine Türkiye içerisinde siyasi bir mücadele var PKK'ya karşı. PKK'nın demin bahsettiğim meşrulaştırılması ve normalleştirilmesi girişimlerine karşı Türkiye'de ciddi bir, ne diyelim, karşı duran toplum kesimi var, ama bir taraftan da meşrulaştırmaya çalışanlar ve normalleştirmeye çalışanlar var PKK ile işbirliği yaparak. Şimdi tabii Türkiye Avrupa'da nezdinde çeşitli girişimlerde bulunuyor, diplomatik girişimlerde bulunuyor. Tabii ki Avrupa devletleri de demin dediğim gibi bunu da bir belli bir kontrol altında tutuyorlar, bu şiddeti. Yani işte mesela diplomatik temsilciliklerimize yönelik işte girişimlerde bulunuluyor ama belli bir bunların sınır açmasına o devletlerin müsaade etmediğini görüyoruz. Ama Türkiye bunların muhataplarına ciddi bir şekilde durumu protesto ettiğini, ilettiğini görüyoruz. Belçika Başbakanı'nın da mesela yaptığı bu açıklama buna işaret. Yani bu da pek, şunu da söylemek lazım, pek karşı karşıya olduğumuz bir açıklama da değil. Yani genellikle hep susarlar, geçiştirirler ama bu bütün olup bitenler tabii kontrolden biraz çıktı Belçika açısından. Dolayısıyla orada bir açıklama yapmak zorunda hissetmiş gibi gözüküyor Belçika Başbakanı. Tabii Türkiye'nin girişimleri de burada etkili oldu diye düşünüyorum. Tabii ki bu olaylar kontrol altına alınır. Daha fazla kontrolden çıkmasına ben Avrupalı devletlerin de müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama burada demin bahsettiğim o geniş PKK'ya meşruiyet alanı açan, faaliyet, etkinlik alanı açan siyaset ve siyasi tavır aslında sıkıntılı. PKK da bundan cesaret alarak mesela Türkiye ne zaman PKK'ya yönelik büyük bir operasyon başlarsa, mesela Afrin'e yönelik Kuzey Irak'ta, efendime söyleyeyim, ya da hatta Türkiye'nin güneydoğusunda geçmişte PKK militanlarının Avrupa'da sokaklara döküldüğünü, Türkiye'yi olur olmadık her şeyle suçladıklarını, efendime söyleyeyim işte tırnak içerisinde soykırıma kadar varan absürt suçlamalarla suçladıklarını gördük, şahit olduk. Böylelikle bir kamuoyu baskısı oluşturmaya Avrupa kamuoyları üzerinde ve devletler üzerinden çalışıyorlar. İşte uluslararası kuruluşların önünde protestolar düzenliyorlar. Ama aynı Avrupa devletler, Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirenler, Türkiye bu operasyon sırasında azami derecede sivil kayıplarına dikkat ederek bu operasyonu yaptı ve bütün dünyanın gözü önünde oldu. Buralarda ortalığı ayağa kaldıran bu devletlerin, mesela yine bu bir çift standart, İsrail Gazze'deki apaçık soykırım karşısında sustuğunu görüyoruz. Bugün 35 binden fazla Filistin hayatını kaybetti. Bunların yarısından daha fazlası kadın, çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Dolayısıyla bu da karşı karşıya olduğumuz çok daha geniş boyutlu bir çifte standartın devamı olarak görüyorum bu durumu.
Evet değerli dinleyenler, böylelikle bir kaydımızın daha sonuna geldik. Bugünkü podcastımızda terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Enes Bayraklı ile konuştuk. Hocam, aktardıklarınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.